Ayrım 9.
Baba Ali'nin egemenliği, bürokrasinin modernleştiği, güçlendiği, dolayısıyla Türkiye tarihinde modern merkeziyetçiliğin kurulduğu dönem demektir. Osmanlı bürokrasisi, geleneksel yapısını, ideolojisini, eğitim ve çalışma biçimini, yani kısacası toplumu kontrol etme tekniklerini ve biçimini değiştirmekteydi. 19. yüzyılın Osmanlı Lord bürokrasisi 18. yüzyıldakinden farklıdır. Bu farklılaşma kolay nitelendirmelerle anlaşılacak gibi değildir. 18. yüzyıla Osmanlı İmparatorluğu Avrupa devletler hukuku sisteminin bir tarafı olarak girdi. Karlofça Anlaşması ilk defa Hristiyan devletlerle Müslüman bir devlet arasında Grotius'un esaslarını vaaz ettiği laik bir devletler hukuku sistemine göre biçimlenip imzalanmıştı. Bundan sonra Osmanlı Devleti ticaret, kara ve deniz trafiği ve dış ilişkilerin tümünde devletler arasında tanınan örf ve adet ve anlaşma ve diplomasi kurallarına göre hareket etmek ve bu kurallara uymak zorundaydı. Ardından 1718 Pasarofça ve 1739 Belgrad anlaşmalarını izleyen ticaret ve seyri sefain sözleşmeleriyle bu sistem pekişmiştir. Baba Ali'de söz sahibi olan yüksek yöneticilerin artık diplomasi ve maliyede uzmanlaşanlardan olması kaçınılmazdı. Nitekim Karlofça Anlaşması sırasındaki müzakereler de aslen Kalemiye sınıfından olan Rami Mehmet Paşa'nın gelecekteki sadrazamlığını hazırladı. Gene aynı olay Mavro Cordato'lar gibi Fenerli Rum bürokratlarının da yıldızını parlamasına neden oldu. 18. yüzyılda dış ilişkilerle görevli büroların memurlarını, en başta Reisül Küttab'ı parlak bir kariyer bekliyordu. Tarihi şartlar Osmanlı Devleti'nin yüksek bürokrasisinin önceki dönemlere göre farklı niteliklere sahip olmasını gerektiriyordu. Gene 18. yüzyılın okur-yazar zümresi de klasik dönemin okur-yazarından, yani literati, farklıydı. Bu yüzyılda Batı kültürü ile ilişki Batı'yı tanımak eğilimi yanında Batı dillerine karşı ilgi başladı. Tanzimat'ın kalemde yetişirken Batı dillerini öğrenen ve Batı kültürünü edinen bürokrasisi 18. yüzyıldan beri göze çarpan bu gelişmenin ürünüdür ve klasik dönem Osmanlı kalem efendilerinden farklı bir gruptur. Farklılaşma gerçi değişen tarihi şartlardan ileri gelmektedir ama Tanzimat adamlarının tarihi zorlayan şahsiyetler olmalarının da bunda payı vardır. Osmanlı bürokrasisinin farklı eğitime ve farklı dünya görüşüne hızla değişen tarih zorlamıştır ama Tanzimat devrinin devlet adamları da kendilerini değiştirme ve toplumlarını ileri götürme bilincine sahiptiler. Bu yönleriyle de tarihimizi yapan insanlar arasında anılmışlardır. Dönemin sadrazamlarının ve hatta başkentteki yabancı devlet büyükelçilerinin bazılarının tarihçinin ilgisini 16. yüzyılın ülkeler fetheden serdarlarından, vezirlerinden daha çok çekmesi boşuna değildir. Tanzimat devrinin adamları değişen ve sarsılan bir ortamda yeni bir düzen yaratan, en azından yaratma çabasında olan kişilerdir. Değişiklik taraftarları kadar tutucular bile zamanlarına ve geçmişe daha bilinçli olarak bakmaktaydılar. 15. ve 16. yüzyılların büyük adamları ise oturmuş bir Osmanlı düzeninin doğal ürünleri görevini yapan aktörleridir. Tanzimat döneminin devlet adamları otoriter bir yönetimin temsilcileridir. Bu otoriter yöneticilerin demokrasi gibi bir ideale ve demokratik yönetime uzak davranışlı oldukları açıktır. Ancak onların başlattıkları ve kısmen başardıkları reformlar Osmanlı toplumunda siyasal modernleşmeyi de hazırladı. Eski devirde tek elde toplanan otorite bu yeni toplumda çeşitli odaklara kaymaktaydı. Yani yönetim örgütünün bir takım şubeleri ve toplum hayatında da bir takım kurumlar iktidara katılmaya değilse bile denetlemeye aday olma yolundaydılar. Padişah ve sadrazamın otoritesine bir ölçüde hariciye nazırı, serasker, maliye nazırı, vilayetlerde valinin otoritesine ise defterdarlar, ordu kumandanları katılmaktaydı. Ortodoks Kilisesi'nin Hristiyanlar üzerindeki yaygın ve üstün yönetimi ise Protestanlar gibi yeni ortaya çıkan cemaatler ve yeni kurulan milli kiliseler arasında parçalanacaktır. Laik bir hukuk ve eğitimin gelişmesinden dolayı ulemanın toplumsal kontrolü gerilemekteydi. Nihayet laik eğitim düzeninin başladığı modern okullar kurulmuş ve basının hayata girişiyle toplumda ideolojiyi üreten yeni merkezler ortaya çıkmıştı. Bu yenilikler mutlak bir yaygınlık ve başatlık düzeyine ulaşamamıştı ama eski düzenin aleyhine gelişmekteydiler. Böyle bir toplumu tek elden yönetmeye kalkan diktatör padişah 2. Abdülhamit bile ecdadına göre güçlük çekecek ve yeni yöntemler denemek zorunda kalacaktır. Dedesi 2. Mahmut'tan çok daha masum, kanuna uyan bir hükümdar olduğu halde Osmanlı tarihinin despot padişahı diye bilinmesinin nedeni budur. Öncekiler geleneğin ve usulün gereğini yerine getirmişlerdi. O ise aynı şeyi yapmak için Tanzimat'tan beri kurulup gelişen idare ve hukuk sistemini omuzlamak, kısacası yarım yüzyıl önceki bir Osmanlı hükümdarının bazı haklarına sahip olmak için hukuku rafa kaldırmak zorunda kalmıştı. Çünkü toplum değişmiş, 19. yüzyılın Osmanlı toplumunda insanın hayatı ve maddi varlığı geçmiş yüzyıllardakinden çok daha pahalı ve dokunulmaz olmuştu. Bunu abartmalı bir hüküm olarak görmemek ve insan hakları konusunda Tanzimat döneminin getirdiği yeniliklerin zaman zaman nasıl tepkilerle karşılaştığını düşünmek gerekir. Tanzimat dönemi tebaanın hakları konusunda 3 aşamada önemli bir başlangıç sayılmalıdır. Köleliğin kaldırılması, Müslim gayrimüslim tebaa arasında eşitlik sağlamak ve yönetilenlerin can, mal güvenliği ve haysiyetinin korunması çabaları. Daha 1830'da Hristiyan kölelerin özgürlüğünü veren bir ferman çıkarılmıştı. Bunun daha çok savaş esirleri veya korsanlık faaliyeti sonucu özgürlüğünü kaybedenleri kapsadığı açıktır. Fakat Tanzimat döneminin asıl önemli hukuki belgesi Şubat 1857'de Sultan Abdülmecid'in çıkardığı ve zenci köle ticaretini yasaklayan ünlü fermandır. Ferman Hicaz bölgesini bu hükmün dışında bıraktığı halde ön planda Mekke Şerif'e Hicaz ulemasının tepkisini çekti. Dipnot, Bernard Lewis, The Tanzimat and Social Equality, Economy Associated dans la Empire le Ottoman, Colloque Inter du CNRS, No. 601, sayfa 49. G. Young, Corps de Droit Ottoman, 2, sayfa 171-172'den Osmanlı Cemiyeti'nin Düstur, 1. cilt 4, sayfa 367-1295 baskısı. Bu fermandan tam 10 yıl önce Sultan Abdülmecid zenci köleleri azat eden ve zenci köleliği yasaklayan bir irade daha çıkarmış olmalıdır ki, İngiltere hükümeti bunun için ve İrlandalı fakirlere yapılan Osmanlı yardımı için teşekkür etmişti. Başp Arş İrat Har, No. 1888, 17. cilt 1263, 2 Haziran 1847 kayıt. Esaretin kaldırılması konusunda bu bölge hep tepki göstermiştir. Mithat Paşa 1876 anayasası hazırlanırken verdiği taslakta hala köleliğin yasaklanmasından söz ettiğine ve saray başta hala her yerde halayık harem ağası dolu olduğuna göre 1857 fermanının kesin ve tutarlı bir uygulama getirdiğini söylemek mümkün değildir. Ama bu alanda eski hukukun ve geleneğin egemenliği kırılmıştı. İkinci Meşrutiyet döneminde daha kesin ve yaygın bir yasaklama getirildi. Şurasını belirtmek gerekir ki bazı istisnalara rağmen kölelik yaygın bir üretim gücü olarak kullanılmamış, böyle bir plantasyon sistemi de görülmemiştir. 1839 Gülhane Hattı Hümayunu ile 1856 İslahat Fermanı'nın asıl ağırlık noktaları Müslim ve gayrimüslim tebaa arasında eşitliği sağlamaya yönelik hükümlerdir. Bu gelişme o zamanki toplumda büyük gürültü kopardığı gibi bugün de her görüşten tarihçiler arasında farklı yorumlara konu olmaktadır. Eşitlik konusunun Avrupa devletleri tarafından telkin edildiği bazı 19. yüzyıl diplomatlarının notlarına dayanarak benimseniyor. Oysa Avrupa devletleri için bütün gayrimüslimlere eşitlik statüsünün verilmesi ne demekti? Rusya için Katoliklerin, hele Yahudilerin böyle bir statüye sahip olmaları kendi imparatorluğunda bile söz konusu değildi ve istenmeyen bir gelişme olurdu. Metternich, Schwarzenberg, Avusturya'sı da bu gibi değişiklikleri kendi bünyesindeki kaynamalar açısından telkin etmek ve gerçekleştiğini görmekten çekinirdi. Fransa'nın Osmanlı İmparatorluğu'ndaki gayrimüslimlerle sadece Katolik inançlar açısından ilgilendiği açıktı. 1840'lardan beri bu konudaki gelişmeleri hayır hah bir biçimde izleyen ve teşvik eden belki İngiltere'ydi. Kaldı ki Hristiyanlar konusunda devletlerin tutarlı ve devamlı bir politika çizgileri olduğunu söylemek de mümkün değildir. 1860'tan sonra Avusturya Macaristan Dışişleri Bakanı Kont Andrassy'nin ana hatlarını çizdiği Balkan Hristiyanlarına ön planda Bosna Hersek'e yönelik müdahaleci bir politika izlemeye başladı. Rusya Bulgar Kilisesi'nin bağımsızlığı konusunda daha istikrarsız bir politika izledi. Her dinden tebaanın eşitliği prensibi sadece Avrupa'nın bu konudaki ısrarının değil ama en azından o derecede ısrarlı yenilikçi bürokratların izlediği politikanın sonucudur. Tanzimatçı grup eşitlik ilkesinin gerçekleştirilmesini imparatorluğun selameti açısından hayati önemde görmüştür. Her dinden tebaanın eşitliği ilkesine mutaassıp Müslümanlar tepki göstermekte gecikmediler. Hatta Mekke Şerifi ve etrafındaki ulema, tanzimat bürokrasisini küfürle suçlayan fetva da çıkardılar. Vilayetlerde halk bu kuralı duymazlığa geldi. Müslüman ve gayrimüslim üyelerin birlikte istişareye çağrıldığı memleket meclislerinde bazı Müslüman üyeler gayrimüslimlere hakaretten geri kalmadılar. Trablus Şam'da tanzimatın getirdiği eşitlik kuralına güvenerek cenazelerini eskisi gibi merkep üstüne değil de çarşı içinde omuzlar üzerinde taşıyan Hristiyan grubuna bir grup Müslüman saldırdı. Osmanlı ülkeleri ilginçtir. Bu suçlu Müslümanlar zaptiyeden kaçıp Cebel'deki bir Hristiyan manastırına sığındılar. Bazıları papaz elbisesiyle manastırdan manastıra geçtiğini sorgulaması sırasında itiraf etti. Dipnot Bernard Lewis. Adı geçen makale sayfa 52 Cevdet Tezakir sayfa 111'den nakşeden Başba Arş İrat Mec Vala No 5184. Ama mutaassıp Müslümanlar kadar Rum Ortodoks Kilisesi de bu ilkeye karşıydı. İmparatorlukta örneğin Protestanlığın gelişip güçlenmesi ve şimdiki hukuki ve toplumsal statüsü değişen bir Musevi cemaati her şeyden önce Hristiyanları rahatsız ediyordu. Nitekim 1850 yılında Yanya, Tırhala, Selanik gibi Rumeli vilayetlerindeki Rumlar, Museviler aleyhinde iğneli fıçı hikayeleri ileri süren alışılmış şikayet dilekçelerinden bir sürüsünü daha grup grup Bağbali'ye sundular. Dilekçelerde Meryem Ana'nın bir kadın ve çocuğa rüyada göründüğü, Yahudilerle ticaret yapılmamasını kendilerine tembih ettiği belirtiliyordu. Dipnot Başb Arş İrat Har No 3902. Tanzimat yönetimi her dinden tebaa arasında eşitliği sağlamaya yönelik faaliyetler ve yasal düzenlemeler konusunda başından beri ısrarlıydı. Gerçi bu ilke ne zihinlerinde ne de uygulamada laik ve demokratik bir toplumda bulunması gereken bir düzeye ulaşmıştı. Ama 19. yüzyıl Avrupa tarihindeki yaygın antisemit olaylara yer yer kurumlaşmış dini etnik ayrıcılığa bakarsak hemen hemen hiçbir toplum ve ülkenin bu konuda arzulanan düzeye ulaşmadığı görülür. Tanzimat yönetimi bu alanda Türkiye tarihinde cesur ve önemli adımlar attı ve laik bir gelişmeyi başlattı. Aynı dinden uyruklar arasında eşitliği sağlamaya yönelik başarısız bir denemeye girişen ilk Müslüman ülke 18. yüzyıl sonunda Şahin Giray'ın yönetimi sırasında Kırım Hanlığı olmuştu. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu bu alanda sadece Müslümanların yönettiği bir ülke olarak değil, hatta bir 19. yüzyıl imparatorluğu olarak ilginç ve olumlu gelişmeleri gerçekleştiriyordu. Yönetilenlerin can güvenliği ve insan olarak haysiyet ve haklarına saygı açısından tanzimat bürokrasisi ilginç bir düşünce yapısına sahipti. Bu yönüyle tanzimat dönemi Türkiye tarihinde anayasal monarşi hareketinin öncüsüdür. Tanzimat devrinin ünlü diplomatı ve devlet adamı Sadık Rıfat Paşa'nın 1807-1857 şu sözleri yenilikçi grup arasındaki düşünceleri yansıtmaktadır. Milletin nüfusunun artması, ülkenin imarı, asayişin sağlanması esas meseledir. Avrupa'da hiçbir hükümdar ve yönetim kanuna mugayir icraatla bulunmaz, rüşvetle iş görülmez, ehliyetsiz memur tayin edilmez ve memurlar keyfi olarak görevlerinden atılıp cezalandırılmazlar. Asker kanun dairesinde ahzedilir, vergi kanuna göre tespit edilip toplanır. Bundan başka marife önem verilir, dilini okuyamayan bir tebaanın varlığından söz etmek mümkün değildir. Böyle bir tebaa yok mesabesindedir. Ayrıca mesken masuniyeti vardır, seyahat serbestisi vardır. Paşa devamla sırık hamallığının insan haysiyetine mugayir yani aykırı bir geçim yolu olduğunu da belirtmektedir. Yeni aydınlanma havasını yansıtan bu düşünceleri dışında Sadık Rıfat Paşa Osmanlı siyasal edebiyatında Profesör E. Kur'an'ın da işaret ettiği gibi ilk defa olarak hükümdarın da hukuku millete tabi olmasından söz etmektedir. İslam nazariyesine böyle bir prensibe rastlanamaz. Hükümdar klasik dönemde ancak şeriat-i garraya tabi olacaktır. Dipnot E. Kur'an Osmanlı İmparatorluğu'nda İnsan Hakları ve Sadık Rıfat Paşa Türk Tarih Kongresi 8 2 Ankara 1981 sayfa 1452-53. Şu ifadeden de açıkça görüldüğü üzere tanzimat dönemi bürokratları idari, mali konular ve ceza hukuku alanında Avrupa hukuk mevzuatını kabule hazır bir zihniyete sahiptiler. Baba Ali yönetilenlere karşı baskı, angarya ve zorbalıktan kaçınılması için sürekli iradeler çıkarttırıyor, haksız işlemleri soruşturup usulsüzlük yapan yöneticileri cezalandırıyordu. Yöneticilerin yüzyılların getirdiği despotizm geleneğinden kurtulmaları kolay görünmüyordu ama göze çarpan gelişmeler ve gayretin varlığı da inkar edilemezdi. 1852 Mayıs'ında Silistra valisi Tosun Paşa Üsküp'te bazı memurların ahaliye sopa attığını ve zor kullandıklarını Baba Ali'ye ihbar ediyordu. Baba Ali bütün vilayetlere işkence ve zora başvurmayı yasaklayan padişah iradelerinden birini daha yolladı. Dipnot: Baş arş irade meç vala no 8340 15 Recep 1268 5 Mayıs 1852. İzmir'de afyon kaçakçılığıyla tutuklananlara yapılan işkence Baba Ali'den gönderilen müfettişlerce soruşturulurken bir başka yerde halka eziyet eden muhtarlar cezalandırılıyor, yöneticilerin köylülerden bedavaya yiyip içmeleri yasaklanıyor. Dipnot: Baş arş irad meç vala no 8864 14 CA 1968 6 Mart 1852. Öte yandan aynı Roz kazası müdürü rahiplerden birinin ölümüne sebep olduğu için kürek cezasına çarptırılıyordu. Dipnot: Baş arş irad meç vala no 12737 16 S 1270 12 Temmuz 1854. Yöneticilerin angarya uygulatmak, usulsüz vergi toplamak gibi kanunsuz işlemlerine ait etraflı sorgu raporları ve muhakeme ve cezalandırma kararlarına dönemin kayıtları arasında sıkça rastlanmaktadır. Dipnot: Ankara vilayetinde görülen yolsuz ve kanunsuz ahvale dair layiha, Başbakanlık Arşivi İrat Dahno 6493. Gerçi öbür yandan geleneksel despotizmin yansıtan zıt örnekler de göze çarpmakta ve yaşanmaktadır. İstanbul'da Sadrazam Paşa vilayetlerde yöneticiler çarşı pazarı teftiş etmekte, uygunsuz esnafı falakaya yatırmakta, muhakemesiz hapsetmektedirler. Geçiş döneminin bu garabeti Türkiye bürokrasisinin yenilikçi ve hukuk üstünlüğüne yatkın zihniyetiyle uygulamadaki despot davranışından oluşan çelişik bir tutumdur ve halen yaşamaktadır. Osmanlı toplumunda cemaat tipi örgütlenme ortadan kalkmamış ama gerilemeye başlamıştı. Bireyler bir zaman sonra dini özdeşleşmeden çok ekonomik ve siyasal özdeşleşme ile bir araya gelmeye başlayacaktır. Yarım yüzyıl sonra ayrı dinden insanlar bir siyasi cemiyetin etrafında meşrutiyet devrimine katılacaklardı. 19. yüzyıl başlarındaki bir Fenerli Rum Bey'i, bir Ermeni amirası, hatta genç Cevdet Efendi ileride vezirliği zamanında böyle bir gelişmenin olacağını tasavvur bile edemezlerdi. Tanzimatın otoriter ortamında geleceğin özgürlükçü mücadelesi, en azından özgür düşünce ve modern siyasal gelişmeler filizlenebilecekti. Modern siyasal gruplaşma ve gelişmeleri yaşamak için Osmanlı toplumu çok beklemedi. Bürokratlar arasındaki kişilik ve çıkar çatışmaları az zaman sonra siyasal bir muhalefete dönüştü. Bu dönüşüm kendiliğinden olmadı, rastlantı da değildi. 19. yüzyılın ikinci yarısında toplumsal ortam böyle bir gelişmeyi zorunlu olarak hazırlamıştı. Sadrazam Ali Paşa'ya memuriyetindeki terfi sorunu yüzünden düşman olan Ziya Paşa'nın bütün muhalefetini bu nedene indirgemek pek doğru değildir. Aksi takdirde memuriyette uğranan haksızlık siyasal içerikli bir muhalefete kadar nasıl dönüşebilirdi? Tanzimatın başında reformları asker ve sivil yöneticiler birlikte yürütüyorlardı. Muhalefet kadrolarını da birlikte oluşturdular. II. Mahmut'tan sonra ordu reformcu bir görüşle yeniden kurulmuştu ve ordu reformcu grubun mutaassıp ulemaya, taşradaki ayanlara ve tabii onların etkisindeki halk kesimine karşı güvencesi ve müttefikiydi. Mustafa Reşit Paşa'nın yanında Serasker Rıza Paşa'nın bulunması ve Reşit Paşa'nın ilk andaki reform girişimlerini Rıza Paşa'nın askeri reformlarla tamamlaması bir rastlantı değildir. Dipnot: Serasker Rıza Paşa ve Mustafa Reşit Paşa arasında bazı yazarların ileri sürdüğü reformculuk tutuculuk gibi bir kutuplaşmanın varlığı doğru değildir. Çekişmenin tanzimat bürokratları için tipik olan kişisel rekabete dayandığı anlaşılıyor. Nitekim Rıza Paşa da Reşit Paşa da gereğine göre tanzimatın öngördüğü reformları uygulamaktan geri kalmamışlardır. Tanzimat hareketinin yarattığı tepki önemsenmeyecek gibi değildir. Bununla beraber Tanzimat paşalarını hem halkın hem de bürokrasinin büyük kesiminden kopuk, büyük devletlerin desteğinde ve emrinde küçük bir reformcu grup olarak nitelendirmek pek insaflı değildir. Evvela Tanzimat paşaları bir partinin üyeleri gibi aynı ideali ve politikayı benimsemiş değillerdi. Mustafa Reşit Paşa ile onun taraftarı sayılan Ahmet Cevdet Paşa arasında yetişme ve dünya görüşü bakımından büyük bir fark vardır. Gene Ali Paşa ile Fuat Paşa için de beraberliklerine rağmen aynı durum söz konusudur. Bundan başka paşaların sempati duydukları İngiltere ve Fransa arasında politik uyum olmadığı açıktır. Tutucu blok denilen Avusturya ve Rusya'nın tanzimat karşısında birbirlerinden çok farklı bir tutum takındıkları bilinmektedir. Osmanlı reformlarında liberal düşünce kadar tutunculuk, Avrupa politikasına yakınlık kadar dış devletlerin etkisi ve etkileme çabalarına gösterilen tepki iç içedir. Tanzimat fermanını 1838'de İngiltere ile yapılan Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi'nin bir ürünü ve gereği olarak değerlendirmek de yaygın bir görüştür. Ancak İngiltere ile yapılan ve gerçekten Osmanlı ekonomisi için kaçınılmaz bir girdap olan ticaret sözleşmesinin Kasım 1839'da ilan edilen Gülhane Hattı Hümayun'u nasıl etkilediği doğrusu bilmecedir. Çünkü fermanın içeriğini etraflıca gözden geçirdiğimizde bu bağlantı kolay kurulamamaktadır. Fermanda yer alan mal ve kazanç güvenliği ilkesinin ön planda İngiliz dış ticareti için öngörüldüğü ileri sürülmektedir. Bir ülkede her dinden tebaaya kanun karşısında eşit muamele, can ve mal güvenliği vaat etmek ve müsaade ile iltizamın kaldırılacağını ilan etmek gibi ileriye dönük olumlu bir gelişmeyi mutlaka emperyalist Avrupa'nın bir oyunu olarak değerlendirmemek gerekir. Gerçi fermanda yedi vahid yani tekel denen belanın kaldırılmış olduğundan söz edilmektedir. Yedi vahid belirli ürünlere devlet tarafından konan mübayağı tekelidir. Modern bir ekonomik düzende yeri olmayan ve ticari serbestliğe aykırı ve gelişmeyi önleyen böyle bir sistemden kurtulmak maalesef ve ancak 1838 ticaret sözleşmesiyle gerçekleşmiştir. Ve bu tanzimat döneminin daha baştan girdiği bir çıkmaz ve girdaptır. Ancak yed-i vahitten çok şükür kurtulundu ibaresinin bu fermanda yer almasının Balta Limanı'ndaki sözleşmenin 1839 Kasım olayını hazırlayan başat neden olduğunu ileri sürmeye yeterli olmadığı açıktır. Yed-i vahit sisteminden asıl yaka silkenler tarlasındaki ürünü istediği gibi kaldırıp emeğinden yararlanamayan geniş köylü kitlesiydi. Üstelik bu tip ticari gelişmeler ta 18. yüzyıla kadar uzanmaktadır ve tanzimat fermanı ile arada kaçınılmaz bir bağ olması da şart değildir. Aslında Gülhane Hattı Hümayun'un üslubu ve dayandığı gelenek açısından Osmanlı devlet hayatında özgün bir belge sayılmaması gerekir. Her hükümdar tahta çıktığında ve zaman zaman da ülkede yaygınlaşan adaletsiz uygulamalar ve kötü yönetimi önlemek amacıyla bu gibi adaletnameler çıkarmaktaydı. Dipnot İnalcık Gülhane Hattı Hümayun'u TTK Belleten 112 sayfa 616-618. Ferman içeriğindeki yeniliklere rağmen geleneksel özellikleri taşıyan bir belgedir. Gülhane Hattı Hümayun'unu öncekilerden ayıran başlıca özelliklerden biri, Babali bürokratlarının düşünüşünü ve tasarılarının yansıtması, daha doğrusu onlar tarafından kaleme alınmış olmasıdır. Bu görüş ve tasarılar liberal bir iktisadi anlayışın ve ona yönelik yeni bir yönetim modelinin gerçekleştirilmesi istemine dayanmaktaydı. Reşit Paşa ve taraftarları kuşkusuz çağdaş Avrupa'nın devlet ve toplum sisteminden etkilendikleri için bu görüşlere sahiptiler. Ama bu onların doğrudan İngiliz telkinine kapıldıkları anlamına gelmez. Böyle bir telkin ve ilişkinin varlığını belgelemek de mümkün olmamıştır. Dipnot, İngiltere elçisi Lord Stratford Redcliffe'in yani Canning, tanzimat adamlarına direktifler verip onları yönettiği son yılların moda görüşü olmuştur. Bu görüşün başlıca kaynağı olan elçinin hatıratını tenkitçi bir gözle değerlendirmek ise pek düşünülmemiştir. Müsveddelerine son anda bakabildiğim Yalçın Küçük'ün Türk Aydını kitabında bunu yaptığını görmek çok sevindirici oldu. Tanzimat adamlarının Canning'e ne kadar bağlı olduğunu bilemeyiz ama günümüz sosyal bilimcilerinin çok bağlı olduğu açıktır. En azından tarihçilik açısından bir yöntem yanlışlığı Türk aydınında belge üzerinde yapılan bir yargılamayla düzeltilmiş oluyor. Tanzimat fermanının hazırlanmasında dış etki kuşkusuz vardır. En başta Avrupa dünyasının büyüyen gücüne karşı imparatorluğu ayakta tutmak endişesinin varlığı ve nihayet fermanda öngörülen haklar ve getirilmek istenen düzenin örneğinin Avrupa dünyası olduğu tartışılmaz gerçeklerdir. Fakat bu düzenin gerçekleştirilmesine her zaman ihtiyatla hareket edilecektir. Bütün bu gerçekler Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşmesinin ve toplumun siyasal ve kültürel gelişmesinin manifestosu denilen Tanzimat Fermanı'nın olumsuz değil, olumlu yönleridir. Fermanın dibaçesinde 150 yıldır devletin eski kuvvet ve zenginliğinin güçsüzlük ve fakirliğe dönüştüğü belirtilerek öngörülen tedbirlerin sıralanmasına geçiliyor. Ferman güçsüzlük ve fakirliğin şeriat ve kanunlara uymamaktan ileri geldiğini usulen tekrarlıyor. Osmanlı tarihinde ilk defadır ki böyle bir ferman tarihe bakarak geleceği planlayan yöneticilerin görüşünü yansıtıyor. Klasik islahatçıların tersine bir restorasyonu değil yeni bir düzenlemeyi öngörüyordu. 1839 yılında son 150 yılın yarattığı buhrandan yeni program ve girişimlerle kurtulmak bilincine ulaşan bürokratların kaleme aldığı ferman bu yönüyle yenilikçi ve ilerici bir nitelikteydi. Reform hareketinin başını çekenler bir ölçüde tarihin akışına yön verdiklerini ve gelecekle hesaplaşmak zorunda olduklarını biliyorlardı. 1826'da Yeniçerilerin imha edildiği kanlı olaya Vakai Hayriye denmişti. 1839 Kasım'ında Gülhane'de ünlü fermanı okuyanlar, Tanzimat-ı Hayriye diye hayırlı düzenlemelerin yapılacağı hayırlı bir devri açtıklarını ileri sürüyorlardı. 1839 yılında Gülhane Fermanı'nın okunuşunda uluslararası diplomasinin asıl önemli etkisi, 1833 Hünkar İskelesi Anlaşması ile Rusya'ya verilen Ortodoks tebaa üzerindeki protektora, yani himaye hakkının tesirsiz hale getirilmesidir. Gerçekten fermanın ilanıyla Rusya'nın Ortodoksları himaye bahanesiyle muhtemel müdahalelere önleniyordu.